3. Tarihler kitabının 21. bölümüne geldik. 21 ve 22. bölümler inançtan vazgeçme ve günah konusunu ele almaktadır. Tanrı'nın sözünün birkaç yönden karışık olan kısmına geliyoruz bu bölüm ile. Karışık olmasının nedeni günahtır. Çünkü günah her zaman karışıktır. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışayım. Size elimde mutlak bir biçimde doğru olan bir değneği tutuyorum dersem, siz onun nasıl göründüğünü bileceksiniz. Çünkü yalnız bir şekilde doğru olabilir, değil mi? Ama elimde eğri bir değnek tuttuğumu söylediğimi varsayın. Bir şey milyonlarca farklı bir şekilde eğilebileceği için onun nasıl göründüğüne dair bir fikriniz olmaz. Olamaz. Aynı şekilde günah, kandırıcı olmasından dolayı insanları aldatır. Olağan olmadığı ve tuhaf olduğu için ve karışık olduğu için büyüleyicidir. Kral Yehoşafat'ın ölümünden sonra tahta çıkan Yehoram'ın hayatında bunu göreceğiz. Yehoram'ın kötü krallığı. 2. Tarihler 21 ayet 1'de Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve Davut'un kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu diyor. Yehoram evlilik bağıyla, hatırlayacaksınız, Ahav ile İzebel'in ailesine girdi ve onlardan kötülüğü öğrendi. Zeki bir öğrenci olduğunu sanıyorum. Yehoşafat oğlu Yehoram'ın kardeşleri şunlardı: Azarya, Yehiyel, Zekerya, Azaryahu, Mikael, Şefatya. Bunların tümü İsrail kralı Yehoşafat'ın oğullarıydı. Babaları onlara çok miktarda altın, gümüş, değerli eşyalar armağan etmiş. Ayrıca Yahuda'da surlarla çevrili kentler vermişti. Ancak Yehoram ilk oğlu olduğundan krallığı ona bırakmıştı. Babasının yerine geçen Yehoram güçlenince bütün kardeşlerini ve bazı İsrail önderlerini kılıçtan geçirtti. Yani onları öldürdü. 2. Tarihler 21-2-4 ayetler arası. Yarışı alçakça yollarla bertaraf etti. Kardeşlerinin hepsini ve kraliyet ailesinin diğer mensuplarını öldürttü. Bunu neden yaptı? Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı diyor 2. Tarihler 21 ayet 6'da. Dostum, Tanrı karışık evlileri bereketlemez dediğimin nedenleri budur. İmanlı ile imansızın bir arada olamayacağını söylememin nedeni budur. Tanrı bu türden evlilikleri asla bereketlemez, bereketleyemez. Çünkü günah ile ışığın bir birlikteliği olamaz. Birisi sevgi ve doğruluk yolunda giderken, ötekisi başka bir yolda giderken, bunların birlikte yürümeleri, ruhsal alanda yürümeleri mümkün değildir. Ama Rab Davut'la yaptığı antlaşmadan ötürü onun soyunu yok etmek istemedi. Üstelik Davut'a ve soyuna sonsuza dek bir ışık bırakacağına dair söz vermişti diyor 7. ayette. Bu adam o kadar kötüydü ki Tanrı'nın onun soyunu yok etmesi haklı çıkarılabilirdi. Ama gördüğünüz gibi Tanrı vaatlerine sadıktır. Davut'un soyunu onunla yapmış olduğu antlaşmadan ötürü yok etmeyecekti. Şimdi onun üzerine yargının hemen geldiğini görüyoruz. Yehoram'ın krallığı döneminde Adumlular Yahudalılara karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular. Yehoram komutanları ve bütün savaş arabalarıyla oraya gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar ama Yehoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Edomlular bugüne dek Yahuda'ya karşı baş kaldırmaktadır. O sırada Livna kenti de ayaklandı çünkü Yehoram atalarının tanrısı Rabbi bırakmıştı. 2. Tarihler 21-8-10 ayetler arası. Tanrı bu yargının neden Yeroham'ın üzerine geldiğini açıkça belirtir. Söz bu yargının Tanrı'nın elinden geldiğini söyler. Atalarının tanrısı Rabbi bıraktığı için huzura, barışa kavuşamaz. Kutsal kitabın Tanrı'nın günahı yargıladığını öğretmediğini söyleyenlere karşı pek sabırlı olamıyorum. Aslında kutsal kitaba inanmadıklarını demek istiyorlar. Eğer bunu doğrudan söyleseler onlarda bir hata bulmam. İstedikleri şeye inanabilirler. Bu kendi meseleleri ama bana kutsal kitabın Tanrı'nın yargısını öğretmediğini söylemeye kalkıştıkları zaman buna karşı çıkarım. Tanrı günahı yargıladığını söyler ve çoğumuz da bu gerçeği kendi yaşamlarımızda biliriz. Yahuda tepelerinde puta tapılan yerler bile yapmış, Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak olmuş, Yahuda halkını günaha sürüklemişti diyor 11. ayette. Yehoram halkı bizzat putperestliğe etti. Oysa babası Yehoşafat halkı putlardan kurtarmıştı. Tanrı şimdi unutmuş olabileceğiniz bir eski dostu çağırır. Bu adam Tanrı'nın zor mesajları vermesi için devamlı çağırdığı biridir. Aksaklıkları saptayıp çözen biriydi ve bu iş için de doğru kişidir. Bu adam İlya'dır. Yehoram peygamber İlya'dan bir mektup aldı. Mektup şöyledi. Atan Davut'un tanrısı Rab şöyle diyor. Baban Yehoşafat'ın ve Yahuda kralı Asa'nın yollarını izlemedin. 12. ayet. Hiç yazmamış peygamberlerden biri olarak İlya'dan söz edenler vardır. İlyas yazmayan peygamberlerden biri olarak adlandırılır. Bu elbette kutsal kitapta onun için ya da onun tarafından yazılmış bir kitap olmadığını belirtir. Bir kitap yazmamış olmasına karşın bir mesaj yazmıştır. Ve İlya bir mesaj yazdığı zaman bu mesaj kağıdı yaktı. Sert mesajının nedenlerini sıralayarak söze başlar. Hiç yazmamış peygamberlerden biri olarak İlya'dan söz edenler vardır. İlyas yazmayan peygamberlerden biri olarak adlandırılır. Bu elbette kutsal kitapta onun için ya da onun tarafından yazılmış bir kitap olmadığını belirtir. Bir kitap yazmamış olmasına karşın bir mesaj yazmıştır ve İlya bir mesaj yazdığı zaman bu mesajın özü kağıdı yaktı diyebiliriz. Sert mesajının nedenlerini sıralayarak şöyle der. Madem ki baban Yehoşafat'ın yollarında ve Yahuda kralı Asa'nın yollarında yürümedin, şimdi mesajı okuyalım. İsrail krallarının yolunu izledin, Ahav'ın ailesinin yaptığı gibi Yahuda ve Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına ön ayak oldun. Üstelik kendi ailenden, senden daha iyi olan kardeşlerini öldürttün. Bu yüzden Rab halkını, oğullarını, karılarını ve senin olan her şeyi büyük bir yıkımla vuracak. Sen de korkunç bir bağırsak hastalığına yakalanacaksın. Bu hastalık yüzünden bağırsakların dışarı dökülene kadar günlerce sürüneceksin diyor 2. Tarihler 21-13-15 ayetler arasında. İlya böyle bir mesajı verebilen bir peygamberdi. Sert bir mesajdı ama Tanrı'nın Yehoram'a verilmesini istediği bir mesajdı. Mesajın içeriği beklenmedik bir içerik değildi. İlya'dan beklenen bir mesajdı ancak olağanüstü bir durum vardır. 3 soruyu gündeme getirir. Kim? Ne zaman? Nerede? Önce kim sorusunu ele alalım. İlya kimdir? Onun bu mesajı Yehoşafat'ın oğlu Yehoram içindir. Krallar kitabındaki kayıt bize İlya'nın Yehoşafat'ın 18. yılında güya çıktığını söyler. Yehoram'ın krallığı döneminde yeryüzünde değildi ve onun bu peygamberliği yazamayacağı varsayılır. Bazı kutsal kitap öğrencileri onun Tişbeli İlya değil başka bir İlya olduğu sonucuna varırlar. Bu ise tıpkı Ziya Gökalp'ın eserlerini Ziya Gökalp mı yoksa başkası mı yazdı gibi bir soruya benzer. Birisi çıkıp da Ziya Gökalp'ın eserlerini Ziya Gökalp yazmadı ama Ziya Gökalp adında biri yazdı derse ne düşünürüz acaba? İlya'nın durumunda da aynı yanıtı verebilirim. Bu Tişbeli İlya olmasaydı Tanrı buna açıklık getirirdi. Doğaüstü durumu reddetmediğimiz sürece imkansız bir şey olamaz. Reddederseniz yalnız bunu değil, kutsal kitabın büyük bir kısmını reddetmek durumunda kalırsınız. Bu mesajı yazan eski dostumuz İlya peygamberdir. O değerli peygamberdir. Şimdi ikinci soruya ne zaman sorusuna gelelim. İlya bunu ne zaman yazdı? Göğe çıkışından sonra mı yazdı? Bir yorumcu posta damgasının cennet olduğunu söyler. Buna sırf bir spekülasyon olarak bakabiliriz. Yalın bir açıklama vardır. Göğe çıkışından önce yazdı. Ama bu doğaüstü bir şey diyebilirsiniz. Tam öyle. Söylemeye çalıştığımda bu. Peygamberlik zaten doğaüstü bir şeydir değerli dostlar. Önceden bilme geleceği yansıtır. Peygamberliği peygamberlik yapan da budur. Bununla ilgili birçok örnek vardır. Yeşaya Persli Koreş'ten doğumundan 2 asır önce söz etti. Daniel peygamber Büyük İskender hakkında yazdı. Elişa Hazael'in Suriye'de krallık edeceğini önceden bildi, Mika Mesih'in doğacağı yere Betlehem adını verdi. Yalnızca Tanrı böyle bir doğrulukla peygamberlik edebilir. Son soru olan nerede sorusuna gelelim. İlya bu peygamberliği nerede yazdı? İlya Kuzey Krallığına peygamberlik eden bir peygamberdi. Tarihler kitabında İlya ile ilgili verilen tek referans budur. Çünkü tarihler Tanrı'nın görüş açısından yazılmıştır. Tanrı İlya'dan hoşnut değil miydi? Elbette hoşnuttu. O zaman bu kitapta İlya'dan niçin daha ayrıntılı söz edilmiyor? Tanrı İlya'yı ve hizmetini dışlamaz ama Kuzey Krallığı'nın tüm tarihini çıkarır. İlya, Kuzey Krallığı'na peygamberlik eden bir peygamberdi ve bu onun güneydeki kralla yaptığı tek konuşmadır. Yehoşafat iyi bir kral olduğu ve İlya'dan gelecek sert bir mesaja gerek olmadığı için onunla konuşmadı. Şimdi oğlu Yehoram tahta çıkınca onu bekleyen bir mesaj var. İlya bunu göğe alınmadan önce yazmıştı. İlya Elişa'ya cübbesini bırakmakla kalmayıp Yehoram için olan bu mesajı da bıraktı. Ona onu sen göreceksin ben görmeyeceğim dedi. Bu İlya'nın göğe alınmasıyla mesajının bitmediğini akla getirir. Vahiy kitabının 11. bölümünde söz edilen iki tanıktan birinin İlya olduğuna inanıyorum. İnsanlar Tanrı'ya sırtlarını döndüğü zaman İlya onlara yine sert bir mesaj verecektir. Kutsal yazıların bu kısmının ilginç olduğunu düşünüyorum çünkü bu zamanda böylesine ilginç bir mesaj veriyor. Yehoram'ın tahta çıktığında sarayının ön basamaklarında bir mesaj olduğunu görüyoruz. Bu mesaj oraya Tanrı'nın postacısı tarafından atıldı diyebiliriz. Şimdi İlya'nın önceden bilmesinin doğruluğunu göreceğiz. Rab Filistinleri ve kuşluların yanında yaşayan Arapları Yehoram'a karşı kışkırttı. Saldırıp Yahuda'ya girdiler. Sarayda bulunan her şeyi kralın oğullarıyla karılarını alıp götürdüler. Kralın en küçük oğlu Yehoahaz'dan başka oğlu kalmadı diyor 16-17. Ayetler 2. Tarihler 21. bölümün. Bunların hepsi hem Asa hem de Yehoşafat ile barış içindeydi. Şimdi ruhları uyandı. Savaş geliyor. Neden? Günahın sonu savaştır kardeşler. Evet, günahın sonucu savaştır. Bazen savaşın savaş alanında yapıldığını düşünürüz. Oysa dostum savaş evde başlar. İnsan yüreğinin günahlılığında başlar. Sonra Rab Yehoram'ı iyileşemez bir bağırsak hastalığıyla cezalandırdı. Zaman geçti. 2. yılın sonunda hastalık yüzünden bağırsakları dışarı döküldü diyor 2. Tarihler 21, 18-20 ayetlerde. Şiddetli acılar içerisinde öldü. Halkı ataları için ateş yaktığı gibi onun onuruna ateş yakmadı. 32 yaşında kral olan Yehoram, Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Ölümüne kimse üzülmedi. Onu Davut'un kendinde gömdülerse de kralların mezarlığına gömmediler. Yehoram öldüğü zaman beladan iyi kurtulmuş oldu. Gömüldüğü yer ve gömülmesinde pek saygı gösterilmemesi onda ne kadar çok nefret edildiğini gösterir. Daha sonraki bölümlerde karısının gelmiş geçmiş en çok nefret edilen kadınlardan biri olduğunu da göreceğiz.